Ayrım 2.
Bekçinin amcama söylediğine göre eskiden öğretmen yardımcısıymış. Bir gün akademi üyesi kılığına girip sınıflarda karne notlarını okuduğu için emekliye ayırmışlar. Çok korkardık ondan çünkü yalnız olduğunu sezerdik. Bir gün Robert'e ta uzaktan kollarını uzatarak gülümsemişti. Çocukcağız neredeyse bayılacaktı. Bizi asıl korkutan ne düşkün hali ne de boynunda bulunan ve takma yakasının kenarına sürünüp duran Ur'du. Kafasından yengeçsi düşüncelerin gelip geçtiğini duymamız korkutuyordu bizi. Nöbetçi kulübesi çemberlerimiz ve çalılar üzerine yengeçsi şeyler düşünebilmesi içimize yılgınlık salıyordu. Ben de mi böyle olacağım sonunda? Yalnızlık ilk olarak canımı sıkıyor. Başıma gelenleri iş işten geçmeden küçük çocukları korkutmaya başlamadan önce birisine açmak istiyorum. Annenin burada olmasını isterdim. Tuhaf şey. 10 sayfa yazdığım halde doğruyu söyleyemedim. Hiç olmasa tümünü söylemedim. Tarihi attıktan sonra yeni bir şey yok diye yazarken içimden pazarlıklıydım. Ne olağanüstü ne de utanç verici olan bir küçük hikaye dile gelmemek için direnip duruyordu. Yeni bir şey yok. 7 dereden su getirip yalan söylememize bayılıyorum doğrusu. Aslında yeni bir şey olduğunu da ileri süremem pek. Anlatayım. Bu sabah kitaplığa gitmek için 8'i çeyrek geçe Printania Oteli'nden çıkarken yerde sürüklenen bir kağıdı almak istedim ama beceremedim. Hepsi bu kadar. Bir olay bile sayılmaz. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu olay ta içime işledi. Artık özgür olmadığımı düşündüm. Kitaplıkta bu düşünceyi başımdan savmak için boşuna uğraştım. Mabli kahvesine gidip onun elinden kurtulmak istedim. Işığı görünce ortadan kaybolur diye umutlandım. Oysa yerinden kıpırdamadı, içime kurşun gibi çöküp canımı acıttı. Bundan önceki sayfaları bu düşünce yazdırdı bana. Niye sözü de etmedim onun? Kendini beğenmişlikten, biraz da acemilikten olacak. Başıma gelenleri kendime anlatmaya alışkın değilim. Olayları ard arda koyamıyorum, önemli olanı ayırt edemiyorum. Ama bu oyuna gelmeyeceğim artık. Mabli kahvesinde yazdıklarımı yeniden okuyunca utanç duydum. Gizli kapaklı şeyler, ruh halleri, anlatılmaz duygular istemiyorum artık. Ben ne papaz ne de kız oğlan kızım, iç hayatım diye tutturamam. Söylenecek fazla bir şey yok, kağıdı yerden alamadım, hepsi bu. Kestaneleri, paçavraları, hele kağıt parçalarını ellemeye bayılırım. Onları yerden alıp avucumda tutmak hoşuma gider. Küçük çocuklar gibi emesim gelir neredeyse. Ben ağır ve debdebeli ama belki de dışkıya bulanmış kağıt parçalarını bir ucundan tutup kaldırdığımda anne kızgınlıktan bembeyaz kesilirdi. Yaz mevsiminde ya da güzün başlangıcında parklarda güneşten kavrulmuş ölü yapraklar gibi kuru ve gevrek gazete parçalarına rastlanır. Öylesine sararmışlardır ki pikrik asidine banılmışa benzerler. Kışın paralanmış ezilmiş kirli yapraklar da görürsünüz, çürüyüp toprağa karışırlar. Kuğular gibi toprağa konmuş, titrek, bembeyaz, yepyeni donmuş yapraklar da vardır. Ne var ki toprak şimdiden onları yakalamıştır. Çırpınır, çamurdan kurtulur gibi olurlar. Ama bu biraz sonra yere yapışıp kalmalarıyla sonuçlanır. Bütün bunları ellemek ne hoş. Ara sıra onlara yakından bakar, sadece şöyle bir yoklarım. Kimi zaman çıtırtılarını duymak için yırtarım onları. Yaşsalar kibrit çakıp tutuşturmaya çalıştığım da olur. Kolay bir iş değildir bu. Sonra çamurlu ellerimi bir duvara ya da bir ağaca sürüp temizlerim. Evet, bu sabah kışladan çıkan bir süvari teğmeninin kızıl renkli çizmeleri gözüme çarptı. Onlara bakarken bir su birikintisinin yanında duran bir kağıt parçası gördüm. Subayın bu kağıdı topuğuyla çamura gömeceğini sanmıştım. Ama öyle olmadı. Su birikintisini ve kağıt parçasının üzerinden atladı. Yaklaşıp baktım, çizgili bir sayfaydı bu. Bir okul defterinden koparılmış olmalıydı. Yağmurda ıslanmış, buruş buruş olmuştu. Yanmış bir el gibi kabarmış, yer yer şişmiş, kenar çizgisi pembeleşip yayılmış, mürekkeple lekelenmişti. Sayfanın altı kurumuş çamurla kaplıydı. Eğildim, elime alsam toprak haline girecek olan bu taze hamurumsu nesneye dokunmak büyük bir zevkti. Ama alamadım onu. Bir an iki büklüm kaldım, üzerinde şunlar yazılıydı. Yazı ödevi, Ak Baykuş. Ellerim bomboş doğruldum. Artık özgür değilim. İstediğimi yapamıyorum artık. Benim bildiğim nesnelerin insana dokunmaması gerekir. Çünkü canlı değillerdir. Aralarında yaşar, onları kullanır, sonra yerlerine koruz. Onlar sadece yararlıdırlar. Oysa bana dokunuyorlar. Çekilmez bir durum bu. Onlarla bağlantı kurmak korkutuyor beni. Sanki hepsi birer canlı hayvan. Şimdi anlıyorum. Geçen gün deniz kıyısında çakıl taşını elime aldığım zaman ne duyduğumu şimdi daha iyi hatırlıyorum. İçim bayılır gibi olmuştu. Ne tatsız şeydi bu. Bu duygunun çakıl taşından geldiğinden, ellerime ondan geçtiğinden kuşkum yok. Evet, evet, ta kendisi, ellerde duyulan bir çeşit bulantı bu. Perşembe sabahı, kitaplıkta. Biraz önce otelde merdivenden indiğim sırada Lucy'nin basamakları temizlerken belki 100. kere patron kadına yakındığını duydum. Patron kadın henüz dişlerini takmamıştı, güçlükle ve kısa cümlelerle konuşuyordu. Hemen hemen çıplaktı. Sırtında pembe gecelik, ayağında şıpıdık terlikler. Lucy her zamanki gibi pisti. Patrona bakmak için arada bir işini bırakıp doğruluyordu. Durmadan konuşuyordu, akıllıca sözler eder gibiydi. Keşke kadın peşinde koşsa, üzülmem bile, yeter ki kendisi için zararlı olmasın. Kocasından söz ediyordu. Bu kara kuru kadıncağız 40 yaşına gelince biriktirdiği paralar sayesinde La Quan fabrikasında çalışan yakışıklı bir delikanlıya varmıştı. Ama evlilik hayatı mutlu olmadı. Kocası onu ne dövüyor ne de aldatıyordu. Sadece içiyordu. Eve her gece zil zurna sarhoş geliyordu. İpin ucunu kaçırmış olmalı ki 3 ayda sararıp soldu. Lucy içkiden diyor, bana kalırsa adam verem. Kuru gürültüye papuç bırakmamak gerek diyordur Lucy. Bu dert onu ağır ağır kemiriyor, biliyorum. Kendini tutmaya çalışıyor, avunmayı da derdinin içine gömülmeyi de beceremiyor bu yüzden. Arada bir düşünüyor derdini, onu şöyle bir yoklayıp geçiyor. Özellikle insan içindeyken yapıyor bunu. Çünkü başkaları onu avutuyor. Öğüt verir gibi bu konudan ciddi bir biçimde söz açması acılarını biraz hafifletiyor. Ama bir odada yalnız kalınca düşüncelerini kovmak için homurdanıp durduğunu işitiyorum. Yine de bütün gün suratı asıktır, hemen yorulup somurtur. Elini boğazına götürerek düğümlenip kalıyor burada, geçmiyor der. Cimrice acı çekiyor, zevklerinde de böyle olmalı. Bu yeknesak sıkıntıdan, şarkıyı keser kesmez başlayan bu homurdanmalardan sıyrılmayı, doğru dürüst bir acı çektikten sonra umutsuzluk içine gömülmeyi hiç istemez mi bu kadın? Sanmam, elinden gelmez bu. Kördüğüm olmuş artık. Perşembe, öğleden sonra. Monsieur de Royavon çok çirkindi. Kraliçe Marie Antoinette ona sevgili maymun demekten hoşlanırdı. Ama ucube, Vuasanon gibi soytarılık etmeksizin saray kadınlarının hepsini ele geçirmişti. Öyle bir çekiciliği vardı ki güzel kadınları tutkunun en tehlikeli sınırlarına kadar sürükleyerek elde ederdi. Kraliçenin gerdanlığı olayında kuşkulu bir rol oynamış, bir ara Mirabeau, Tonno ve Nersia ile ticaret işine giriştikten sonra ortadan kaybolmuştu. Bundan sonra Rusya'da ortaya çıkıyor. Birinci Paul'un öldürülmesine karışıyor, oradan Hindistan, Çin, Türkistan gibi uzak ülkelere gidiyor. Kaçakçılık, sahtekarlık, casusluk yapıyor. 1813'te Paris'e dönüyor. 1816'da kudretinin doruğuna ulaşmıştır. Angulem düşesinin biricik sırdaşı oluyor. Çocukluğunun korkunç hatıralarıyla dolu olan bu huysuz ihtiyar kadın onu görünce hemen yatışıp gülümsüyor. Royavon bu kadın sayesinde sarayda her istediğini yaptırıyor. 1820 yılının Mart ayında 18 yaşında güzel bir kızla Mademoiselle de Roquayer ile evleniyor. Royavon o sırada 70 yaşındadır. En gözde insanlardan biridir. Hayatının doruğuna ulaşmıştır artık. 7 ay sonra devlete hıyanetten sanık olarak zindana atılıyor. 5 sene yattıktan sonra mahkemeye çıkmadan ölüyor. Germain Berger'in bu notunu üzüntüyle yeniden okudum. Dipnot. Germain Berger, Mirabeau Tonno Essence Amis, sayfa 406, not 2, şampiyon 1906. Monsieur de Royavon'u önce bu satırlar aracılığıyla tanımıştım. Nasıl sarmıştı beni, şu birkaç sözcükle onu hemen nasıl da sevmiştim. Bugün burada bulunuşumun nedeni bu adamcağız. Geziden döndüğümde Paris ya da Marsilya'da yerleşebilirdim pekala. Ama Royavon'un Fransa'da geçirdiği uzun süreyle ilintili belgelerin çoğu Bouville'de belediye kitaplığındaydı. Royavon Marome Bey'iydi. Dünya Savaşı'ndan önce bu kasabada Royavon'un soyundan gelen Royavon Campuire adında bir mimar yaşamıştı. 1912 yılında öldüğü zaman Bouville kitaplığına çok önemli bir bağışta bulunmuştu. Royavon'un mektupları, güncesinden bir parça, çeşitli yazıları böylece kitaplığa girmişti. Hepsini inceleyemedim henüz. Bu notları yeniden bulduğuma sevindim. Onları yeniden okumayalı 10 yıl oldu. El yazım değişti galiba, eskiden daha sık yazıyormuşum. O yıl Monsieur de Royavon'u nasıl seviyordum. Bir akşamı, bir salı akşamını hatırlıyorum. O gün Mazarin'de sabahtan akşama kadar çalışmış, 1789-1790 tarihini mektuplarını inceleyerek Nersia'yı nasıl ustaca faka bastırmış olduğunu sezinlemiştim. Hava kararmıştı, Main Caddesi'nden aşağı iniyordum. Gaite sokağının köşesinde kestane kebabı satın aldım. Nersia'nın Almanya'dan dönüşünde ne kadar kızmış olduğunu düşünüp gülüyordum. Royaba'nın yüzü de şu mürekkep gibi kendisiyle ilgilenmeye başladığından bu yana epeyce soluklaştı. Doğrusu 1801'den sonra yaptıklarından hiçbir şey anlamıyorum. Oysa mektuplar, bilimsel yazılar, gizli raporlar, polis kayıtları gibi belgeler eksik değil. Tersine gerektiğinden fazlası var elimde. Bütün bu tanıklıklarda eksik olan şey sağlamlık, kesinlik. Yalanlamıyorlar birbirlerini ama uyuşmuyorlar da. Sanki aynı insanla ilintili değiller. Ama öteki tarihçiler bu çeşit bilgilere dayanarak yazıyorlar. Nasıl beceriyorlar bunu? Daha inceleyip sık mı dokuyorum? Yoksa onlardan daha az mı zekiyim? Soru bu biçime girince beni ilgilendirmiyor artık. Aslında ben ne arıyorum? Bilmiyorum ki. Royaban uzun zaman bir insan olarak beni yazacağım kitaptan daha çok ilgilendirmişti. Ama şimdi aynı adam, evet, aynı insan canımı sıkmaya başlıyor. Kitaba daha çok bağlanıyorum. Onu yazmak ihtiyacını gittikçe daha kuvvetli duyuyorum. Bu ihtiyaç yaşlandıkça artıyor denebilir. Royaban'ın birinci Paul'un öldürülmesine parmağı olduğu, sonra Çar hesabına doğuda önemli bir casusluk görevi aldığı ve Napolyon adına Çar Aleksandra sık sık ihanet ettiği kolayca kabul edilebilir. Bir yandan da Artua Kontu ile sık sık mektuplaşıp kendisine olan bağlılığını, yolladığı önemsiz bilgilerle göstermeye çalışmış olabileceğini söyleyebiliriz. Bütün bunlara inanılabilir. Aynı çağda Fuşe'de bir başka tehlikeli ve karmaşık oyuna girmiş bulunuyordu. Belki de Royaban Asya'daki küçük prensliklere onun hesabına silah satıyordu. Evet, bütün bunları yapmış olabilir ama hiçbiri kanıtlanmış değil. Zaten hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını düşünmeye başladım. Bunlar olgular göz önünde tutularak kurulmuş güvenilir varsayımlar. Ama varsayımların kendimden geldiğini, bilgilerimi birleştirmek için kullandığım birer araç olduklarını açıkça seziyorum. Royaban yönünden tek bir ışık gelmiyor. Ağır aksak, tembel ve suratsız olaylar kendilerine vermek istediğim düzenin içine en sonunda giriyorlar. Ama bu düzen onlara yabancı kalıyor. Salt hayal gücüne dayanan bir çalışma yapıyorum gibime geliyor. Bununla birlikte roman kahramanlarının benim kahramanımdan daha gerçekçi, hiç olmazsa daha sevimli olabileceklerinden eminim. Cuma. Saat 3. Bir şey yapmak isterseniz bu saat ya çok geç ya çok erkendir. Öğleden sonra acayip bir an, hele bugün hiç çekilmiyor. Ölü bir güneş camların tozunu ağartıyor. Solgun gökyüzü beyaz lekelere bölünmüş. Bu sabah sular donmuştu. Kaloriferin yanında tembel tembel sindirim yapıyorum. Bugünün kaybolmuş bir gün olduğunu şimdiden biliyorum. Karanlık basmadan önce doğru dürüst bir şeyler yapmayacağım. Bütün kabahat güneşte. Şantiyenin üstünde salınan kirli beyaz sisleri şöyle bir yaldızlıyor, sonra odama doluyor. Sapsarı, sopsolgun, masanın üzerine aldatıcı, donuk, dört yansı bırakıyor. Pipom altın suyuna batırılmış gibi. Cıvıl cıvıl bir hali var, insanın gözünü alıyor. Ama bakmaya devam ederseniz altın renkli cila eriyip gider. Bir odun parçası üzerindeki donuk izlerden başka şey kalmaz geriye. Her şey böyle, evet her şey, ellerim bile. Böyle bir güneş olduktan sonra gidip yatmak en iyisi. Ama dün gece deliksiz bir uyku çektim, uykum yok şimdi. Hem gülünç hem içe işleyen bir yüz gibi camlara da yansımış olan o dünkü daracık karanlık gökyüzünü ne çok seviyordum. Oysa bugünkü güneş gülünç değil, tam tersi. Sevdiğim her şeyin şantiyedeki paslanmış demirlerin, tahta perdenin çürümüş kaplamaların üzerine hesaplı ve cimri bir ışık saçıyor. Bu ışık uykusuz bir geceden sonra bir gün önce coşkunluk duyarak alınmış kararlara ya da çala kalem yazılmış sayfalara çevrilen bir bakışı andırıyor. Victor Noir bulvarında geceyi yan yana aydınlatan o dört kahve, kahveden çok akvaryumları, gemileri, yıldızları ya da iri beyaz gözleri andırırlar, neydi belirsiz inceliklerini kaybetmişler. İnsanın içine kapanması için bundan elverişli gün olmaz. Güneşin acımasız bir yargı gibi yaratıkların üzerine saçtığı bu soğuk aydınlıklar, gözlerimden içime akıyor, yoksullaştırıcı bir ışıkla aydınlanıyorum. Kendi kendimden tiksinmenin doruğuna erişmem için 15 dakika yeter, eminim. İstemem, eksik olsun. Royaban'ın St. Petersburg'da geçirdiği günler üzerine dün yazdıklarımı da yeniden okumayacağım. Kollarım iki yana sarkmış oturup duruyorum. Ya da korka korka birkaç sözcük karalıyor, esniyor, gecenin gelmesini bekliyorum. Karanlık bastırınca nesneler de ben de belirsizliklerden sıyrılacağız. Royaban 1. Paul'un öldürülmesine katıldı mı acaba? Bugünkü sorun bu. Buraya kadar geldim, karar vermeden devam etmeyeceğim. Çerkov'a göre Kont Pahlen ona para vermişti. Yine Çerkov'a göre düşmanları Çar'ı tahttan indirip hapsetmekle yetineceklerdi. Alexander bunun en iyi çare olduğunu savunur gibi gözükmektedir. Ama Pauline Char'ın işini bitirmek istemiş olmalı. Paul'un düşmanlarını cinayete kışırtmak işi de Monsieur de Roy'a bana verilmiş olabilir. Bu adamların her birini teker teker görüyor ve cinayetin nasıl gerçekleşeceğini şaşılacak bir ustalıkla canlandırıp içlerindeki öldürme hırsını körüklüyordu. Ama Çerkov'a güvenemiyorum. Aklı başında bir tanık değil, yarı delinin eziyet etmekten hoşlanan büyücünün biri. Her şeyde şeytanca bir yan görür. Monsieur de Roy'a bana bu melodram rolünü hiç yakıştıramıyorum. Cinayetin nasıl gerçekleşeceğini canlandırmış, öyle mi? Hadi oradan. Heyecansız bir insandır o, kolay kolay coşmaz. Açıkça anlatmaz, işmar eder. Şatafatsız bir yöntemi vardır. Bu yöntem mantığa düşkün dalavericilere, siyasilere, kendi kratındaki kimselere uygulanınca başarı sağlar ancak. Madame de Charrier şöyle yazıyor. Ademar de Royaban konuşurken tasvir yapmazdı. Sesini yükseltip alçaltmaktan, el kol hareketi yapmaktan da kaçınırdı. Gözlerini yarı kapalı tutardı. Kirpiklerin arasından gri göz bebeklerinin kenarı zar zor görülürdü. Sınırsız bir şekilde canımı sıktığını kendi kendime itiraf edeli birkaç yıl oldu ancak. Konuşması Papaz Mabli'nin yazışını andırır gibiydi. Bu adam mı cinayetin nasıl gerçekleştiğini canlandıracak? Peki öyleyse kadınları nasıl baştan çıkarıyordu? Sonra Segur'un anlattığı şu acayip hikaye de var, doğru galiba. 1787'de Moulin yakınlarında bir handa filozofların etkisinde yetişmiş ve Diderot ile arkadaşlığı olan bir ihtiyar ölmek üzereydi. Yöredeki papazlar ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı ama çabaları boşa gitmişti. İhtiyar dinin son gereklerinin yerine getirilmesini bir türlü kabul etmiyordu. Çünkü tüm tanrıcıydı. Hiçbir şeye inanmayan Monsieur de Royabon da o yöredeydi. İhtiyarı 2 saat içinde Hristiyan dinine döndüreceğini söyleyerek Moulin papazıyla bahse girişti. Papaz bahsi kabul etti ve kaybetti. Royabon sabahın 3'ünde işe girişti, ihtiyar 5'te günah çıkarttı ve 7'de öldü. Papaz tartışma sanatında ne kadar güçlüymüşsünüz, bizi bile geçtiniz dedi. Royabon onunla tartışmadım, cehennemden söz açıp içine korku saldım diye karşılık verdi. Şimdilik cinayete katılıp katılmadığı sorusu önemli. Cinayet gecesi arkadaşlarının gönderdiği biri onu kapısına kadar götürmüştü. Yeniden dışarı çıktıysa nasıl oldu da hiç korkmadan St. Petersburg'u bir baştan öbür başa geçebildi? Yarı çıldırmış halde olan Paul saat 9'dan sonra ebelerle hekimlerden başka sokakta gezen herkesin yakalanmasını emretmişti. Yoksa Royabon'un saraya ulaşmak için ebe kıyafetine girdiğini anlatan saçma hikayeye mi inanmalı? Doğrusu elinden bu da gelir. Ne olursa olsun cinayet gecesi evinde olmadığı kanıtlanmış gibi görünüyor. Alexander ondan iyice kuşkulanmış olmalı ki tahta çıkınca yaptığı ilk işlerden biri Royabon'u bir bahaneyle uzak doğuya göndermek oluyor. Monsieur de Royabon yüzünden içime hafakanlar bastı. Ayağa kalkıyorum. Solgun ışığın içinde kıpırdıyorum. Ellerimin ceketimin kolu ağzının üzerinde değişip durduğunu görüyorum ışığın. Beni öyle tiksindiriyor ki anlatamam. Esniyorum. Masanın üzerindeki lambayı yakıyorum. Gün ışığını ortadan kaldırır belki. Ama öyle olmuyor. Tam dibinde zavallı bir ışık lekesi beliriyor. Söndürüp ayağa kalkıyorum. Duvarda beyaz bir delik var. Ayna bu. Bir tuzak. Bu tuzağa düşeceğim biliyorum. Düştüm işte. Aynada gri bir şey beliriyor. Yaklaşıp bakıyorum. Kurtaramıyorum kendimi. Yüzümün yansısı bu. Yapacak işim olmadığı günlerde onu seyreder dururum. Gördüğüm bu yüzden hiçbir şey anlamıyorum. Başkalarının yüzleri bir anlam taşıyor. Benimki öyle değil. Güzel mi yoksa çirkin mi bunu bile söyleyemem. Çirkin galiba çünkü böyle olduğunu söylediler. Bana dokunan bu değil. Yüzüme böyle nitelikler verilebilmesine şaşıyorum aslında. Bir toprak parçasına ya da bir kayaya güzel ya da çirkin demek gibi bir şey bu. Yanakların yumuşaklığının ve alnın üzerinde öyle bir şey var ki yine de insanın gözünü okşuyor. Tatlı kırmızı alevden bir taç gibi süslüyor başımı. Saçlarım bu. Bakmaktan zevk alıyor insan. Ne de olsa net bir renk, kızıl saçlı olduğumdan hoşnutum. İşte karşıda aynada ışıyıp duruyor. Tarihliymişim. Saçlarımın rengi sarıyla kestane arasında ne idüğü belirsiz bir renk olsaydı, yüzüm silik bir yüz olacak, baş dönmesi verecekti bana. Bakışlarım sıkıntılı bir şekilde alından, yanaklardan yavaş yavaş aşağı iniyor. Sağlam bir şeye rastlamıyor, kuma batıyor sanki. Karşımda bir burun, 2 göz, 1 ağız olduğu belli ama anlamı yok bunların. İnsansal bir anlatımları da yok. Oysa hem Annie hem Valin canlı bir halim olduğunu söylerdi. Belki de yüzüme fazla alışmışımdır. Küçükken Begua halam bana şöyle derdi. Uzun zaman aynaya bakarsan orada bir maymun görürsün. Daha da uzun zaman bakmış olmalıyım. Çünkü gördüğüm maymundan beter. Bitkiler acununun sınırında, politlerin katında bir şey. Canlı bu, tersini söyleyecek değilim. Ama annenin düşündüğü canlılık bu canlılık değil. hafif titremeler zonklayıp duran genişleyen sakin bir et görüyorum. Yakından bakınca gözler pek korkunç, camdan yapılmışlar sanki. Yumuşacık, kör, kırmızı kenarlı bir şey, balık pullarını andırıyor. Çerçeveye bütün ağırlığımla yüklenip değinceye kadar aynaya yaklaştırıyorum yüzümü. Gözler, burun, ağız hepsi siliniyor. İnsansal hiçbir şey kalmıyor ortada. Titreyen dudakların her iki yanında yağız kırışıklıklar, çatlaklar, köstebek yuvaları. Yanakların çıkıntısını sapsarı ayva tüyleri kaplamış. Burun deliklerinden iki kıl fırlamış bir kabartma harita sanki. Ayın yüzeyini andıran bu dünya yine de yabancım sayılmaz. Ayrıntılarını tanıyorum diyemem ama bütün olarak onu daha önce gördüğüm gibime geliyor. Bu sersemletiyor beni, neredeyse uyuyacağım. Kendimi toparlamak istedim, canlı ve keskin bir duyum kurtarabilir beni. Sol elimi yanağıma dayıyorum, derimi çekiştiriyorum, ağzımı burnumu oynatıyorum. Yüzümün yarısı yaptıklarımın etkisinde kalıyor, ağzımın sol yarısı burkulup şişiyor, bir diş ortaya çıkıyor, göz çukuru pembe ve kanlı bir etim beyaz bir yuvarlağın üzerinde açılıyor. Aradığım bu değildi. Bunlarda hiçbir yenilik, hiçbir sağlamlık yok. Hepsi yumuşak, belli belirsiz ve daha önceden görülmüş şeyler. Gözlerim açık uyuyorum. Aynadaki yüz gittikçe büyüyor, büyüyor. Işığın içinde kayan kocaman solgun bir hale bu. Dengemi kaybetmem uyandırıyor beni. Bir sandalyenin üzerine yığılmışım. Sersemliğim hala geçmedi. Yüzlerini yargılarken başkaları da benim kadar güçlük çekiyorlar mı acaba? Vücudumu nasıl sağır ve organik bir duyumla duyuyorsam yüzümü de öyle görüyorum gibime geliyor. Peki başkaları, örneğin Royabon, aynada yüzünü seyretmek ona da uyku getiriyor muydu? Madame de Genlis o yüzden şöyle söz ediyordu. Çiçek bozuğuyla çopurlaşmış, ufacık, akbak, kırışık dolu bir yüz. Özel bir kötülük dile getiriyor. Ne yapsa başkalarının bunu fark etmesinin önüne geçemiyor. Saç tuvaletine düşkündür. Bir kere perukasız görmedim ama pek beceremediği halde kendini tıraş etmekten vazgeçmediği ve sakalları sık olduğu için yanakları karaya çalar mavi bir renk alıyordu. Yüzünü grim gibi kurşun karbonatla yıkıyordu. Monsieur de Dangeville bu beyaz ve mavinin onu Roquefort peynirine benzettiğini söylüyordu. Hoş bir hali vardı herhalde ama Madame de Charrière'in gözüne hoş görünmemişti. Onu perişan bir adam olarak görmüştü sanırım. İnsanın kendi yüzünü anlayabilmesi belki de elinde değil. Belki de tek başıma yaşadığım için böyle oluyor. Topluluk içinde yaşayanlar kendilerini arkadaşlarına nasıl görünüyorlarsa aynalarda tıpkı öyle görmeyi öğrenmişlerdir. Benim arkadaşım yok. Tenimin bunca çıplak olması acaba bu yüzden mi? Buna insansız, evet insansız doğa denebilir. Çalışmak gelmiyor içimden. Geceyi beklemekten başka çarem yok. Saat 5:30. İşler kötü, hem de çok kötü. Pislik, bulantı içimi doldurmuş. Bir yenilik var bu kez. Kahvede yakaladı beni. Bugüne kadar kahveler tek sığınağımdı. İnsanla dolup taştıkları, aydınlık oldukları için. Onları da kaybettim. Odamda dört yanımdan çevrildiğim zaman nereye gideceğimi bilemeyeceğim artık. Patron kadınla yatmak için kahveye gitmiştim. Kapıyı açar açmaz garson kız Madeleine, "Patron burada değil, alışveriş için kente gitti," diye seslendi.